Ayrım 25.
Özürlüleri çocuk özürlü ve yetişkin özürlü olarak sınıflandırabilir miyiz? Böyle bir ayrımla uygulanan yetiştirme programı toplum açısından yararlı olabilir mi? Sadece çocuk ve yetişkin olarak değil, çocuklar da kendi içinde sınıflandırılabilir. Bizim zihinsel özürlü çocuklarımız da var. Bunlar hangi yaşa gelmiş olurlarsa olsunlar, eğitim programı tamamen farklı olması gerekiyor. Bedensel engelli bir çocuk olduğunu düşünelim. Diğer çocuklara yapılan eğitimden hiçbir şekilde farklı olmaması lazım. Dolayısıyla burada kaynaştırmaya yönelik eğitim programları düzenlenmesi lazım ve kaynaştırma safhasının da çok erken zamanda başlatılması gerekir. Hatta kreşlerde bile başlatılması lazım. Burada engelli çocuğu olmayan aileler nedense tepki gösteriyorlar. Kreşlerde özürlü çocuklar vardır diye. Bu ayrımcılığa götürülebilecek bir yaklaşım tarzıdır. Bu konuda özürlü çocuğu olan ailelere bir şeyler söylemek ister misiniz? Bazı aileler mutlu ve sağlıklı evlilikler yapıyor fakat şunu unutmamak gerekir. Bizim isteğimiz dışında özürlü çocuklarımız dünyaya geliyor. Bu lütfen bir şok olarak algılanmasın. Kötü bir durum olarak algılanmasın çünkü her ailenin imtihan şekli farklı farklıdır. Aileler istememelerine rağmen böyle bir özürlü çocukları oluyorsa acilen bu istememe duygusunu zihinlerinden atmaları gerekiyor. Her özürlü çocuğun mutlaka sevilecek sempatik bir yönü vardır. Bu sevgiyi onlara yansıtabilirsek çocuk özürlü olmasına rağmen süratli bir şekilde gelişir. Aksi takdirde sizin göstereceğiniz olumsuz bir tavrı çocuk hissederek anlar. Hayat özürlü çocuklarla da güzel olabilir. Bunu birçok aile gösteriyor. Onlar için hayatı güzelleştirdiğimiz takdirde hayatın anlamı daha da güzelleşir. Eğer siz tamamen bağımlı olan özürlü çocuklara yardımcı olursanız, bu Allah'ın da hoşuna gidecek ve bu durum sizin sevap hanenizde yazılacaktır. Özürlü çocuğa sahip olmak aslında artı sevap kazanmak açısından bir şanstır, ilahi bir lütuftur. Çocuklarımıza Allah'ın bir lütfu olarak bakmalıyız. Eğer özürlü çocuklara bu bakış açısıyla yaklaşırsak, hem çocuk hem de aile mutlu olacaktır. Özürlülerin kendi aralarında bir örgütlenmesi var mı? Türkiye'de ilk kez bir sosyal kesime yönelik özürlüler kanunu çıkartıldı ama buralara kendiliğinden gelinmedi. Devletin duyarlı olmasıyla ortaya çıktı. İlk kez 1997 yılında Refah Yol döneminde Özürlüler İdaresi Başkanlığı kuruldu. Özürlüler kendi aralarında federasyon ve konfederasyon kurarak bu süreci hızlandırdılar. Özürlüler İdaresi'nin başında Dr. Mehmet Aysoy var. Kendisi bir sosyologtur ve kendi ailesinde de özürlüler vardır. Onun da büyük gayretleriyle bu konuda önemli mesafeler kat edilmiştir. 3 Aralık Özürlüler Günü nedeniyle bir şeyler söylemek ister misiniz? Özürlüler Günü yılda bir kez olur. O da 3 Aralık'tır. Bu günü artık daha neşeli kutlayabiliriz. Her sene bir bilanço yapılması gerekir. Özürlülere yönelik yapılan çalışmaların değerlendirilmesi lazım. Özürlülerin eğitim ve istihdam oranında yükselme olup olmadığı konusunun takip edilmesi gerekir. Bu takip ve denetim de sivil toplum kuruluşlarına düşüyor. 3 Aralık Dünya Özürlüler Günü'nün daha güzel geçmesi için herkesin azami çaba göstermesi gerekir. 8. Bölüm Özürlüler Sözlüğü. Sözlük. Terimler, tanımlar, açıklamalar. Sözlük kısmında yer alan terimler, bu kitapta yer alan yazıları daha kolay anlayabilmek ve kavramlar birliğine katkıda bulunabilmek maksadıyla hazırlanmıştır. Agresif tip. Bakınız, pasif agresif kişiler. Akıl bozuklukları, akıl hastalıkları. Akli veya ruhi yönden hasta olma halleridir. Hukukta medeni hakların kullanma şartlarından biri olan mümeyyizliği, temyiz edebilme kabiliyeti, iyiyi kötüden ayırabilme. Kaldırıcı fizyolojik unsurlardan biri, düşünce davranış ya da ruhi durum değişiklikleri ile üzüntü veya işlev azalmasının birlikte görüldüğü anormal sağlık durumudur. Sebepleri 1. Hazırlayıcı sebepler, soya çekim, tipoloji, yaş, cinsellik, ırk, gebelik, çocukluk, meslek uyuşmazlığı, stres, mevsimler, hapis hayatı, savaşlar, kötü hayat şartları ve bunun gibi. 2. Meydana çıkarıcı sebepler, enfeksiyon, vitaminsizlik, travma, frengi ve beden hastalıkları gibi organik ve fiziki faktörler, duygusal ve psikososyal faktörler, türleri 1. Nevrozlar 2. Psikozlar. Yorum tespit. Ruhsal bozukluk, davranış bozukluğu veya ruh hastalığı ifadeleriyle eş anlamlı olarak kullanılan ve psikonevrotik reaksiyonlar, kişilik bozuklukları ve kronik beyin sendromlarını kapsayan bu hastalığın klinik belirtilerini ortaya koymak mümkündür. Ancak akıl bozuklukları belirli süreli bir yardımla giderilebilecek hafif depresyon ya da anksiyete atağından daha ciddi bir sağlık sorunudur. Tedavi edilebilir bazı akıl bozuklukları kişide travma meydana getiren bir olaydan hemen sonra ya da ortalama 6 hafta sonra ortaya çıkmaktadır. Deprem, sel, baskını gibi tabi afetlerden ya da iş kazası, ölümcül hastalık, trafik kazası, işten atılma, saldırıya uğramak, tecavüz edilmek, işkence görmek gibi hayatımızın herhangi bir döneminde karşılaşabileceğimiz ve hayatımızı derinden etkileyen olaylar sonrasında depresyon ve akıl bozuklukları her yaşta görülebilir. Akıl hastalıkları. Bakınız akıl bozuklukları. Akıl hastası. Ruhsal özürlü ruh hastası. Değişik sebeplerle ruhi ve akla özelliklerinde hayatın gereklerine uyamayacak düzeyde devamlı olarak beceri ve fonksiyon kaybı gösteren, normal dışı davranışlarda bulunan, birbirine zıt düşünce ve fikirlerde akıl ve mantıkla bağdaşmayan, görüş beyanlarında bulunan, genelde değişik derecelerde bakıma muhtaç kişidir. Ruh hastası insanlar genelde psikonevrozlar, nevrotik hastalar ve psikozlar, akıl hastaları, şizofren, paranoid olarak iki grupta incelenmektedir. Akıl sağlığı yönetimi. Akıl sağlığı sorunu olan işçinin bu sorununun işçi ve işveren üzerindeki etkilerini en aza indirmek ve bu tür bir sorun sebebiyle işten kalan işçinin yeniden üretime kazandırılması için ilgili hizmetlerin, kişilerin, tekniklerin ve malzemenin etkili bir biçimde kullanılması için geliştirilen sistemdir. Akıl ve ruh sağlığı. Akıl ruh hastalıklarının herhangi birisine yakalanmama durumudur. Akıl sağlığı, aklın üretken olması ve faydalı bilgiler ortaya çıkarabilmesi, değişen şartlara uyum sağlayabilme becerisi ve kültürel farklılıklardan kaynaklanan karşıtlıklarla başa çıkabilmek ile değerlendirilen başarılı bir performans sergilemesiyle ortaya çıkan bir durumdur. Açıklama. Akıl sağlığından bahsedebilmek için akıl ruh hastalığının olmaması kendi başına yeterli değildir. Kişi hayatının bütün alanlarıyla aynı ölçüde başa çıkabiliyor ve bu alanlarda mesuliyet üstlenebiliyor olmanın getirdiği bir iyilik hali hissedebilmelidir. Gerek ferdi, gerekse toplumsal alanda akıl sağlığının korunması ve desteklenmesi, sağlıklı bir psikolojik gelişmeye imkan sağladığı için sosyal devletlerin görevleri arasındadır. Akıl ve ruh sağlığının korunmasına yönelik çalışmaların başında, kişinin özelliğine önem verme, stres yapan etmenlere karşı mücadele etme, akıl hastalıklarına yol açan risk etmenlerini belirleme ve bunların etkisini azaltma, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı yaygınlaştırma, sosyal hizmetler kapsamında manevi duygulara önem verme gelmektedir. Akıl. Gözlemleyerek, düşünerek, tefekkür ederek, mukayese yaparak, hayal ederek, eğitim alarak veya nasihat dinleyerek, iyi kötüden, güzeli çirkinden ayırt edebilecek derecede elde edilen zihni kabiliyetlerin ve anlama kavrama becerilerinin bütünüdür. Arapça ikal, yani bağlamak kökünden gelen akıl, soyut somut şeylerle mantıki, doğru, isabetli ve kabul edilebilir bağlantı kurma becerisidir. Akıl, zekada olduğu gibi biyolojik ve zihni işlem kapasitesinden ziyade pratik hayatta zihni faaliyette bulunma eğilimi ve nesneler fikirler arasında faydalı bağlantı kurma yeteneğidir. Aktivite, etkinlik. Kişi tarafından günlük normal hayatın akışında gerçekleştirilen veya yerine getirilmesi gereken görev ya da performanstır. ICF'ye göre etkinlik, kişi tarafından bir faaliyet veya bir görevin yerine getirilmesidir. Aktivite alanı. Günlük normal hayatın akışını sürdürebilmek için kişinin değişik alanlarda ifa etmesi gereken görev ve faaliyetlerdir. Faaliyet alanlarını 4 ana grupta tasnif etmek mümkündür. 1- beden temizliği, 2- beslenme, 3- hareket edebilirlik, 4- ev idaresi. Aktivite sınırlılıkları, etkinlik kısıtlılıkları. Günlük faaliyetleri yerine getirirken kişinin karşılaşabileceği zorluklar veya engellerdir. 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında kanun. Kamusal, sosyal yardım kapsamında yardıma muhtaç kişileri, yaşlıları ve özürlüleri korumayı hedefleyen 1977 tarih ve 2022 sayılı kanundur. Ama bakınız, görme özürlü. Aktivite kısıtlılıkları. Kişinin performansını yerine getirmede karşılaştığı güçlükleri ve sınırlamaları veya kişinin sağlık şartları bağlamında beklenen şekilde değişik aktiviteleri değişik derecelerde yerine getirememesi halidir. Ayrımcılık, belirli bir grubun üyelerinden ötekiler tarafından elde edilebilen kaynakları veya ödülleri esirgeyen faaliyetlerin bütünüdür. Çoğu zaman azınlık veya korunmaya muhtaç bir grubun, örneğin özürlü gruplarının üyelerine karşı sergilenen adil ve eşit olmayan davranışlardır. Bakıcı, bakıma muhtaç kişiye evinde bakan genelde aile fertleri veya yakınlarından olan kişidir. Bakıma muhtaç kişilerin her türlü günlük bakımlarını üstlenen genelde sertifikası olmayan amatör kişidir. Bakım güvence türleri. Genel anlamda bakım güvence türleri, sosyal güvenlik kapsamında bakıma muhtaç kişilere bakım hizmet türleri çerçevesinde tanınmış sosyal haklardır. Bakım yönetmeliği tasarısı taslığı anlamında bakım güvence türleri, evde veya bakım merkezinde uygulanmak üzere müdürlükçe onaylanan ve bakım kuruluşlarınca, sosyal bakım elemanlarınca yürütülen evde sosyal bakım destek hizmetleri, evde kısmi sosyal bakım hizmetleri ve paylaşımlı bakım ödeneği veya bakım merkezinde sosyal bakım hizmetleridir. Bakım heyeti. Müracaatı yapılan yardıma ve bakıma muhtaç kişinin içinde yaşadığı evde veya kurumda bakım teşhisine yönelik gözlemler yapmak ve bakım raporu hazırlamak ile görevli kuruldur. Bakım hizmet türleri. Bakım güvencesi kapsamında kişi veya durum odaklı olarak bireysel bakım planı çerçevesinde evde veya bakım merkezinde uygulanmak üzere müdürlükçe onaylanan ve bakım kuruluşlarınca, sosyal bakım elemanlarınca sunulan hemşirelik bakım hizmetleri, temel bakım hasta bakıcılığı, psikososyal destek hizmetleri, ev idaresine yönelik hizmetler veya ihtiyaca binaen diğer hizmetlerdir. Bakıma muhtaç kişilerin gerek mekan itibariyle gerekse şahsi özellikleri bağlamındaki ihtiyaçlarına binaen bakım sektöründe şekillenen değişik hizmet modelleridir. 1. Evde bakım, mobil bakım. 2. Kurum bakımı, kurumsal bakım. 3. Tıbbi bakım. 4. Sosyal bakım. 5. Manevi bakım. Bakım hizmetleri. Bakıma muhtaç kişilerin hayatlarını mümkün mertebe içinde yaşadıkları sosyal çevrede sürdürülmesi ve sağlıklarının iyileştirilmesi veya korunabilmesi maksadıyla bu işin mesleki eğitimini görmüş uzman bakıcı veya bu alana yönelmiş kimselerce bakıcı belli bir sosyal program dahilinde verilen destek hizmetleridir. Bakım ihtiyacı. Bakınız, bakıma muhtaçlık. Bakım kalitesi. Sosyal hizmetler alanında gerek evde gerekse bakım merkezinde yatan bakıma muhtaç kişilere yönelik uygulanan sosyal bakım hizmetlerinin örgütsel yapı, teşkilat sistemi ve yönetim işlevi çerçevesinde memnuniyetin bir ifadesi olarak elde edilen üstün başarı ve etkinliktir. Bakım kuruluşu. Evde veya bakım merkezinde bakıma muhtaç kişilere sosyal bakım hizmetleri sunmak üzere faaliyet göstermeye yetkili özel hukuk tüzel kişilere veya gerçek kişilere veya sivil toplum kuruluşuna ait bir kuruluştur. Bakım merkezi. Her yaştaki bakıma muhtaç kişiye süreli veya sürekli olarak kurumsal sosyal bakım hizmeti vermek üzere kurulan müstakil yatılı veya gündüzlü merkezdir. Bakınız, kurum bakımı. Bakım müracaatı. Sosyoekonomik yoksulluk içinde bulunan bir kişinin sosyal bakım destek hizmetlerine ihtiyaç duyup duymadığının tespitinin yapılmasına yönelik SHÇK İl İlçe Müdürlüğü'ne yapılan başvurudur. Bakım ödeneği. Bakım güvence sistemlerinin, bakım sigortasının uygulanmakta olan ülkelerde evde veya kurumda sosyal bakım hizmetleri kapsamında meydana gelen bakım giderlerinin kısmi veya bütünüyle telafisine yönelik olarak bakıma muhtaç kişiye veya onun adına bakıcıya, uzman bakıcıya veya bakım kuruluşuna verilen aylık paradır. Bakıma muhtaçlık derecesine göre bakıma muhtaç kişiye evinde veya bakım merkezinde sosyal bakım hizmetleri sunan bakım kuruluşuna, sosyal bakım elemanına her ay verilen paradır. Bakım raporu. Müracaatı yapılan kişinin bakıma muhtaç olup olmadığının, bakıma muhtaç ise bakıma muhtaçlık derecesinin ve bakım hizmet ve güvence türlerinin belirlendiği bakım heyeti tarafından hazırlanan bir rapordur. Bakım sigortası. Bakıma muhtaçlık riskinden doğan bedeni, maddi, ruhi, manevi zararların telafisini sağlamak maksadıyla sosyal sigortalar sistemi, primli sistem, içinde tesis edilen bir sigorta türüdür. Bakım uzmanı. Bakıma muhtaç kişinin bakımını evde veya bakım yurdunda genelde para karşılığı üstlenen, bu konuda profesyonel bakım eğitimi almış bir uzmandır. Herhangi bir sosyal hizmet kuruluşunda plan ve program dahilinde yürütülen bakım hizmetlerinden sorumlu uzmandır. Evde yaşayan bakıma muhtaçların bakım ihtiyaçlarının giderilmesi maksadıyla herhangi bir sosyal hizmet kuruluşundan belirli gün veya saatlerde bakıma muhtaçların içinde yaşadıkları evlere gönderilen personeldir. Bakınız sosyal bakım elemanı. Bakım ve rehabilitasyon merkezi. Bakım ve rehabilitasyona muhtaç kişilerin sürekli geçici bakılması veya sosyal hayata yeniden kazandırılması için açılmış özel veya kamuya ait yatılı sosyal hizmet kuruluşudur. Bakım yönetimi, sosyal bakım biliminin bir şubesi olarak bakım yönetimi, sosyal bakım hizmetleri çerçevesinde oluşturulan örgütsel yapı ve örgütlenme sistemi içinde bakıma muhtaç kişilerin bakımını standart bakım modelleri etrafında sistemli ve kaliteli bir şekilde temin etmeye yönelik örgütsel yönetimdir. Bakım. Bakıma muhtaç kişilerin hayatlarını mümkün mertebe normal şartlar içinde sürdürebilmeleri veya sağlıklarını koruyabilmeleri maksadıyla genelde amatörce verilen bütün hizmet türleridir. Bakıma muhtaç hasta. İleri derecede kronik hastalığından dolayı sürekli olarak sosyal, tıbbi bakım hizmetlerine ihtiyaç duyan kişidir. Bakıma muhtaç kişi. Kronik hastalık, ileri yaşlılık veya ağır özürlülük nedeniyle günlük hayatın alışılmış tekrar eden 4 aktivite alanına ait temel gereklerini önemli ölçüde yerine getiremediği için başkalarının sosyal bakım hizmetine ve desteğine sürekli olarak ihtiyaç duyan kişidir. Bedeni, zihni ve ruhi hastalık veya özürlülük ve yaşlılık sonucunda sürekli veya geçici olarak günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini değişik derecelerde yerine getiremeyen, rehabilitasyon hizmeti alması gereken, evde bakımı mümkün olmayan veya kendine bakamayacak durumda olan ve bu sebeple başkalarının desteğine ihtiyaç duyan kişidir. Bakıma muhtaç özürlü. Ağır bir yaralanma, sakatlanma, doğuştan gelen veya daha sonra ortaya çıkan herhangi bir özürlülükten dolayı başkalarının değişik derecelerde ve yoğunlukta genelde sürekli olarak bakımına ihtiyaç duyan kişi. Bakıma muhtaç yaşlı. İleri yaşlılık sebebiyle sürekli olarak bakıma muhtaç hale gelmiş kişidir. Bakıma muhtaçlık, bakım ihtiyacı. Kişinin kronik hastalık, ileri yaşlılık veya ağır özürlülük gibi değişik bedensel, ruhsal ve zihinsel kısıtlamalar ve engellerin sonucunda 4 aktivite alanında hareket edebilirlik, beden temizliği, beslenme, ev idaresi, başkalarının sosyal bakımına ve desteğine sürekli olarak ihtiyaç duymasıdır. Bakıma muhtaçlık derecesi. Değişik derecelerde ve yoğunlukta başkalarının fiziki ve sosyal desteğine ihtiyaç duyma durumudur. Günlük hayatın alışılmış tekrar eden 4 aktivite alanına ait temel gereklerin yerine getirilmesinde bakıma muhtaç kişinin başkalarının sosyal bakımına ve desteğine değişik bağımlılık derecelerine göre ihtiyaç duymasıdır. Bakıma muhtaçlık riski. Kişinin özürlülük, yaşlılık, hastalık veya malullük gibi sebeplerden ötürü başkalarının fiziki ve sosyal bakımına sürekli olarak muhtaç hale gelebileceğini gösteren hayati bir tehlikedir. Beden fonksiyonu, vücut işlevleri. IGF'ye göre beden fonksiyonu beden sistemlerinin fizyolojik ve psikolojik işlevleridir. Beden yapısı, vücut yapısı. Vücudun organ, kol ve bacaklar ve diğer bölümleri gibi anatomik kısımlarıdır. Bireysel bakım planı. Evde veya bakım merkezinde yaşayan bakıma muhtaç kişiye verilecek standart ve sosyal bakım hizmetlerinin türünü, içeriğini ve sıklığını detaylı anlatan, bakıma muhtaç kişinin veya aile fertlerinin isteklerini de dikkate alınarak sorumlu sosyal bakım elemanı tarafından hazırlanan, SEÇEK İl İlçe Müdürlük tarafından onaylanan ve denetlenen yazılı plandır. Bütüncül Özürlüler Politikası. Özürlüler politikasının diğer alanlardaki politikalarla, uygulamalarla birlikte bir bütünlük ve ahenk içinde yürütülmesidir. Özürlülere yönelik uygulanmak istenen sosyal politika esaslarının, sosyal politikanın genel hedeflerinin yanında özürlü gruplarının bütün ihtiyaçlarını karşılayacak bir biçimde anlamlı bir bütünlük içinde tasarlanmış olmasıdır. Bütünlüğü esas alan özürlüler politikasının temel esasları şu unsurlardan ibaret olabilir. 1. Özürlüye kendine yeterli olması, toplumla kaynaşması, insan haysiyetine yaraşır hayat şartlarına sahip olması konusunda kendisine imkanlar sağlamak. 2. Özürlünün kendine karşı olan güvenin sağlanmasına, sakatlığı ile birlikte yaşamasına, toplumun sosyal ve ekonomik hayatına katılmasına yardımcı olmak. 3. Rehabilitasyon kapsamında başta tıbbi yardımlar olmak üzere mesleki, psikososyal ve manevi hizmetler sunmak, mesleki eğitim ve işe yerleştirme bakımından özürlülerin özürlülükleri sebebiyle uğradıkları eşitsizliği düzeltmek, fırsat eşitliği çerçevesinde kendilerine uygun çalışma ortamını hazırlamak. 4. Yardıma ve bakıma muhtaç özürlülere yönelik sosyal güvenlik ve sosyal bakım hizmetleri sistemini oluşturmak. 5. Özürlülerin aleyhlerine sonuç doğuracak ayrımcılığa karşı tedbirler almak. 6. Özürlülüğün önlenmesine yönelik çok erken safhalarda koruyucu sağlık politikaları geliştirmek. 7. İnsan onur ve haysiyetinin dokunulmazlığı temelinde özürlülerin ve özürlülüğün her türlü istismarına karşı müdahaleci politikalar geliştirmek. 8. Özürlülükten doğan sosyal hakları, özürlülük sebebine bakılmaksızın eşit muamele ve fırsat eşitliği ilkelerine göre garanti altına almak. 9. Sosyal faaliyet ve programları, devletin denetim ve gözetiminde halkın gönüllü katkı ve katılımını da sağlayarak bir bütünlük içinde yürütmek, toplum temelli sosyal politikalar. 10. Yaşama hakkının kutsallığı ve dokunulmazlığı temelinde özürlü bebek doğurma durumlarında anne adaylarına maddi ve manevi destek hizmetleri sunmak ve doğum sonrası için özürlü çocuklara sosyal bakım hizmetleri sunmak. Cinsel sapma. Toplumun din, adet, örf ve ahlakına ters düşen, sosyal çevreyi genelde rahatsız eden veya onlara zarar veren sapık, anormal, gayri ahlaki cinsel tutum, davranış, fiil ve faaliyetlerin bütünüdür. Klinik psikoloji açısından cinsel sapıklık ruhi ahlaki bir hastalıktır ve bu hastalığa yakalanan kişinin psikoterapötik yönden tedavi edilmesi gerekmektedir. Cinsel sapma türleri 1. Sadizm ve mazoşizm, 2. fetişizm, 3. nekrofili, ölülerle cinsel temas, 4. pedofili, çocuklara cinsel taciz temayülü, daha çok ileri yaştaki yetişkinler arasında çocuklara karşı duyulan cinsel istek, 5. sodomi, hayvanlarla cinsel ilişki, 6. teşhircilik, daüt teşhir, utaçıcılık, cinsel organını başkalarına gösterme yoluyla doyum sağlamadır, 7. röntgencilik, voyeurizm, başkalarının cinsel ilişkilerini veya kendini teşhir edenleri seyretmekten azın alma. 8. homoseksüellik ve biseksüellik. 9. grup seks. 10. çıplak ibadet. Örneğin Amerika'da cinsel özgürlük taraftarı bir grup, Adamite, cennet adını verdikleri gizli toplantılarda çıplak ibadet ederlerdi. Hollandalı ressam Hieronymus Bosch 1450-1516 bazı tablolarında Adamit toplantılarından manzaralar resmetmiştir. Cinsel şiddet. Bir fert tarafından bir başkasına, karşı taraf istemediğini açıkça beyan etmesine rağmen cinsel nitelikteki fiillerin yapılmasını ısrar etmesidir. İster özel ister kamusal hayatta olsun bir insanın çoğu kez kadının veya çocuğun rızası dışında çoğu zaman tehdit, şantaj, şiddet veya cebir kullanılmak üzere başkası başkaları tarafından insana Kadına çocuğa tek taraflı olarak uygulanmak istenen her türlü sözlü, imalı, fiili, cinsel davranış eylemleridir. Genellikle kadına yönelik fiziki, cinsel, psikolojik veya iktisadi zarar ya da acıya yol açan, yol açma ihtimali bulunan her türlü olumsuz davranış biçimidir.